Ayrım 51.
Sayfa 503. Karl not defterini çıkardı ve son aylarda yaşadıkları ile ilgili düşüncelerini ve o an aklına gelenleri kaydetti. Londra'ya gidince kesinlikle devrimi başarısızlığa götüren nedenleri araştırmaya karar verdi. Kafasında berraklaşıyordu ki Fransa'nın ekonomik koşulları da yarı feodal Almanya'nınki gibi işçi sınıfının zaferi için henüz olgunlaşmamıştı. Çok sayıda komünistin, işçinin Fransa ve Almanya'daki karşı devrimle giriştiği eşitsiz mücadelede nasıl yok olduklarını Marx hüzün ve acıyla hatırladı. Üzücü düşüncelerin etkisinde kalan Karl, farkında olmadan devrimde ölenlerin hayali mezarlarına şapkasını çıkardı. Denizden gelen rüzgar beyazlayan gür saçlarını dağıttı. Şimdiki nesil Musa'nın çölden geçirdiği Yahudilere benziyor diye yazdı Marx. O sadece yeni dünyayı kazanmak zorunda değil, aynı zamanda da yeni dünyaya hazır olan insanlara yerini vermek için sahneden çekilmeli. Gemi limana yaklaşırken Dover kıyılarındaki beyaz kayaların bulanık silüetleri göründü. Karl Marx'ın yaşayacağı ada sisle kaplıydı. Genç orman muhteşemdi. Fidanların dalları göklere uzanıyor ama yıllar geçtikçe bazıları fırtınaya yenik düşüyor, kimileri rüzgardan eğiliyor, bazıları ise yok oluyor ya da kuruyordu. Az sayıdaki güçlü ve yenilmez, tayfundan ürkmeyenleri ise azametle yükseliyordu. Dallar güneşe ve yıldızlara uzanırcasına büyümekteydi. Büyük Britanya kıyısına indiğinde Marx 31 yaşını biraz geçmişti. Neredeyse hiç parası yoktu. Her şeyden önce hamile Jenny, 3 çocuk ve Lenshen için ev bulmalıydı. Bir kez daha yaşama yeniden başlamak zorundaydı. Bütün güçlü insanlar gibi çoğalan zorlukların karşısında inanılmaz biçimde sakindi ve enerjisini yitirmiyordu. İngiltere için oldukça olağan bir yağmur yağıyordu. Gün aydınlık başlaması gerekirken gri bir karanlıkla başlamıştı. Tren koyu bir sisle örtülü Londra'ya yaklaşırken Marx birden Dante'nin İlahi Komedyası'ndan bazı dizeleri anımsadı. Yaşam alanının ortasında buldum kendimi bir karanlık ormanda kötü bir yazgıyla. Marie de Roque'un yatak odası bir zamanlar Joseph Bonaparte'ın Malmaison çiftliğinde taç sahibi kocası için hazırladığı yatak odasının tam bir kopyasıydı. Yatağının üzerine gerili açık mavi ipekten yapılma tente sefer çadırlarını andırıyordu. Ama bu kez birkaç kocaman deri toprağı değil döşemeyi örtüyordu. Marie de Roque'un somyası da asker yatağına pek benzemiyordu. Yastığın yanında duran rengarenk bayraklarsa artık çok fuzuliydi. Mavi ipek çadır kocaman salonun ortasında garip bir oyuncak gibi duruyordu. Boğucu havaya ve yetersiz ışığa rağmen Marie bir süredir bu çadırda uyuyordu. Bu sabah sıkça tekrarlandığı gibi bir sepet menekşe aldı. Cumhuriyetin başkanından madam dedi oda hizmetçisi dal kavukça. Zambaklar nasıl Bourbonların simgesi ise menekşeler de Bonapartların amblemiydi. Marie taze mor çiçeklerden oluşan buketi korsesine taktı ve çadırdan çıktı. Marie bugün Louis Napolyon ve kardeşi Comte Morny ile birlikte kapalı bir faytonla ulusal muhafızlar eşliğinde Bonapartların şehir dışındaki eski saraylarına Malmaison gitti. Cumhuriyetin başkanı büyük annesinin sarayını satın almaya karar vermişti. Siz bana yardım edeceksiniz sevgili Marie dedi kapris yaparak Louis Napolyon ve narin dar çenesini yüzüklerle dolu parmaklarıyla okşadı. Biz İmparatoriçe Joseph'in kültünü canlandıracağız. Çünkü onun güzellikle keskin bir zekayı birleştirerek yükselttiği amcamı Marie Louise düşürdü. Bu iki kadının imparatorun yazgısındaki önemlerini abartmıyor musunuz diye sordu Marie, dudaklarını kurnazca sıkıp gözlerine eğerek. Neyiz ki biz kadınlar? En iyi durumda oyuncak, en kötü durumda ise erkeklere ayak bağı oluyoruz. Doğru, dünyayı erkekler yönetiyor dedi kendinden emin bir halde Kont Morney. Erkekleri de genellikle kadınlar yönetiyor dedi kışkırtıcı bir tavırla Marie. Ama bu taç sahibi erkekler için geçerli değil diye ekledi. Louis Napolyon'un hafiften somurttuğunu görünce. Marie kendini beğenmiş Louis Napolyon'un bu sözlerden kendine bir pay çıkarmasından korkmuştu. Aklıma gelmişken dedi Morney. Duyduğuma göre siz Louis kısa bir süre önce bir davette Fransızların iyilikle yönetilemeyeceğini savunmuşsunuz. Bu burjuvazinin sempatisini yitirmenize neden olabilir. Bana göre kamçı sadece plebler için gereklidir. Ben de başka bir şeyi kastetmiştim diye canlandı başkan. Enerji ve irade büyük olayların doğmasına neden oldu. Amcamın üne kavuşmasını sağladı. Bu yüzden de ulusumuz ona minnettar. Eğer amcam korkakça ve körü körüne hareket etseydi, taca ulaşmak yerine kovulurdu. Sizin koşullarınız farklı kardeşim. Başkanlık koltuğunda birkaç ay kalmak, iktidara ulaşmak için yeterli değil. Üstelik meclis ısrarla kendi haklarını koruyor ve önünüze çeşitli engeller çıkarıyor. Benim birkaç ay yönetmekle yetinmeye niyetim yok dedi Louis Napolyon. Bravo diye bağırdı Marie ve alkışladı. Majestelerinden de tam bunu beklerdim. Size iktidarı insanlar değil Tanrı verdi. Sessiz olun diye endişelendi Joseph. Kadın her zaman erkeğin en gizli düşüncelerini dışa vurur. Ben Bonapartların hizmetindeyim. Bütün geçmişim bunun kanıtıdır. Siz Marie gerçekten bir kahramansınız ve büyük bir saygıyı hak ediyorsunuz. Ben asla iktidarı kısa bir süre için almam diye başladı yine Louis Napolyon. Eminim ki onu sonsuza dek elimde tutacağım. Kısa süren iktidar benim Fransız karakterimle bağdaşmaz. Teşekkür ederim majesteleri dedi heyecanla Marie. Aksi takdirde verilen emeğe değmez. Sizin adınızı artık yurdumuzun en tenha köşelerindeki köylerde bile tapınarak anıyorlar. Milyonların gözü üzerinizde. Siz bizim umudumuzsunuz. Bağışlayın dedi Morney. Kardeşimin tahta yaklaşmasıyla çok ilgileniyorum. Ama bana öyle geliyor ki cumhuriyet yasalarını yıkmak, ülkede anarşi yaratmak anlamına geliyor. Çünkü devrimci sürüsü uyumuyor. Aslında seçimlerde siz 6 milyonun üzerinde oy aldınız. Bu en az 6 ay iktidarda kalmanızı sağlayacaktır öyle değil mi? Saçmalamayın Joseph. Bir politikacı gibi düşünmüyorsunuz. Size diyorum ki ben ölene dek yönetmek istiyorum dedi Louis Napolyon. Fayton Malmaison'un taş avlusu önünde durdu. Elise kardeşliğinin birkaç yandaşı şapkalarını çıkarmış başkanı bekliyordu. Louis Napolyon yakınları ve korumaları çakılla döşenmiş patikalardan geçerek İmparatoriçe Josephine'in yaşadığı ve orada öldüğü orta büyüklükteki saraya girdiler. Buradaki her şey benim yüce atalarımı hatırlatıyor dedi Cumhuriyet'in başkanı çevresindekilere. Yüzünde hüzünlü bir saygı okunuyordu. Eve bakan adam başkanı kibarca selamlayarak her şeyin 1. Napolyon döneminde olduğu gibi korunduğu bir odaya götürdü. İşlemeli büyük yuvarlak masanın üzerinde imparatorluğun tüm mareşallerinin portreleri vardı. Duvarda Josephine'in portresi asılıydı. Amcam boş zamanlarını bu mareşal odasında geçirmeyi seviyormuş dedi uzaklara dalarak Louis Napolyon. İmparatorun her zaman oturduğu koltuğa kendini bıraktı. Ben bir an önce bu evi satın almak zorundayım. Çünkü o tarihin malı dedi başkan ayağa kalkarak. Kont Morney, belgeleri hazırlama görevini size veriyorum. Joseph'in yüzü sanki biraz solgunlaştı ve gözleri hareketlendi. İki kardeş Martinik adasından getirilmiş bir zamanlar nadide bitkilerin yetiştiği kış bahçesinde baş başa kaldıklarında Louis Napolyon konuştu. Paraya çok ihtiyacım var. Meclis Fransa başkanına çok az para veriyor. Aslında bu iğrenç durum yakında sona erecek. Lütfen Joseph, Malmaison'u alabilmem için gereken parayı bana borç olarak ver. paranın 3 katını sana geri vereceğim. Eğer altının yetişmezse Jerome Bonaparte'tan ya da diğer akrabalarımdan iste. Maalesef sevgili Louis, bizim cüzdanlarımız da boş. Sana takılıp kaldığımız günden bu yana neredeyse 5 kuruşsuzuz. Yakında ben de iflas edeceğim diye cevap verdi Morny kollarını açarak. Ama anlamalısınız dedi sabırsızlıkla ve sesindeki alışılmış kaprisli tınıyla Bonaparte. Biraz daha gayret. Ben bir süre sonra tahta oturuyor olacağım. Ama tabii ki masraflar artıyor. İddiaya girerim ki yakında Devlet Bankası benim resmimi taşıyan banknotlar basmaya başlayacak. Sen bakan, Jerome Bonaparte ise varisim olacak. İkinizin de parlak bir geleceği var. Sen beni tanırsın, hiçbirinizi unutmam. Ama şimdi anlamalısın ki tüm bu para dolu çuvalların ve aynı zamanda subayların, askerlerin gözünü boyamak, onları altın oltayla tutmak gerekir. Benim sadık flörim öyle öğütlüyor. Morny içinden hesap yaparak uzun süre yanıtlamadı. Sonra da sordu. Ya yeni yandaşımız Banker Fult için ne diyeceksin? O çok ateşli bir Orleancı'dan daha da ateşli bir Bonapartçı'ya dönüştü. Bu adamın burnu çiçek değil, ortamı koklamaya yarıyor. Madem ki o sizin yanınızda sevgili kardeşim, hiç kuşkusuz yükseliyorsunuz, hedefe yaklaşıyorsunuz. O bana yaklaşık 1 milyon borç verdi. Ben de parasal durumumu gerçekten biraz düzelttim. Ama sadece onun yardımı yeterli değil. Çünkü ben tahta giden son adımları atmaktayım. Doğal olarak masraflar artıyor. Örneğin Malmaison'u satın alıyorum. Neden? Çünkü bu herkesi çok etkileyecek. Joseph bir düşün. Fuld'un üzerinde durduğu hisseler 1 frank 35 santim değer kazanacak. Ve Joseph parmağını bile oynatmadan yaklaşık 3 milyon frank kazanacak. Ama acele et. Çünkü yükselişten sonra hızla bir düşüş olacak ve hiçbir telgraf uydurması ya da kargaşa spekülasyoncuları yok olmaktan kurtaramayacak. Sizi tebrik ederim. Sadece devletin başı değil, aynı zamanda da mükemmel bir borsacısınız. Fuld aptal değil. Eğer ben onun yardımıyla tahta kavuşursam, o da paraya ve itibara doyacak. Marie onun zayıf tarafını çok kolay buldu. Bu kadın gerçekten de paha biçilmez bir mücevher. Başkana eşlik edenler kış bahçesine girmişlerdi. Hortense, Beauharnais'in oğulları, ani hava değişimlerinden ve yaklaşan eğlencelerden bahsetmeye başladılar. Aynı akşam başkanın yanına küçük kulübeye, Elize ovalarında küçük bir villa, gitmeden önce Marie, 1. Napolyon'un yeğeni Bayan Mathilde Demidova'yı ziyaret etti. Bu fazla çekici olmayan ama zenginliği hesapsız genç kadın, eski Westfal kralı Jerome Bonaparte'ın kızı, Louis Napolyon'un da kuzeniydi. O da Marie gibi Bonaparte'ların komplosunda aktif olarak yer almaktaydı. Nazik selamlaşmalar ve kucaklaşmalardan sonra iki kadın nihayet ev sahibesinin özel köşesindeki yumuşak koltuklara oturdular. Özel bölmenin duvarları, yerleri ve mobilyaları bir kumaş sergisini andırırcasına işlemeli yün ipek kumaş parçacıklarıyla örtülüydü. Perdeleri ve kapıları örten büyük perdeler temiz havanın girmesini engelliyordu. Öyle ki Marie gül ve söğüt kokularını içine çekerken boğulur gibi oluyordu. Ama Bayan Demidova temiz hava ve parlak ışıktan korkuyordu. Kendini ancak kilimler, perdeler ve örtüler arasında iyi hissedebiliyordu. Rus olduğumdan beri doğuya ait her şey hoşuma gitmeye başladı. Oysa kocam ve yakınları bize Fransızlara benzemeye çalışıyor diye hızla konuşmaya başladı ev sahibesi. Size bir sır vereyim sevgili Marie. İnsan zenginliğinin ve asaletinin tadını ancak Rusya'da çıkarabiliyor. Bacasız ya da kuzey barbarlarının dediği gibi teremsiz bir kulübeye gideceğimden korkuyordum. Ama Rus soylularının 14. Louis kadar ince ve kibar olduklarını gördüm. Bir kadının hayal edebileceği her şeye sahibim. Düşünebiliyor musunuz? Kölelerim bile var. Amerika'dakiler gibi zenci değil, bizim gibi beyaz. Oda hizmetçimi görmek ister misiniz? Muhteşem bir şey. Matilde zili çaldı. İçeri hülyalı bakan olağanüstü gözlere ve kurumuş akça ağaç yaprakları renginde saçlara sahip orta boylu bir yakışıklı girdi. Peter, içeriye hiç kimseyi alma, evde yokum dedi Bayan Demidova kibarca kur yaparcasına. Evet, çok iyi. Sanki Prens Borghese'in ta kendisi dedi Marie. Dikkatli olun Matilde, böyle bir çekiciliğe karşı koymak çok zordur. Aslında Rus kadın köleler de bu kadar güzelse kocanız da tehlikede. Etrafımda genç hizmetçi bulundurmuyorum diye cevap verdi Marie ağzını büzerek. Kocaların sadakatini bu şekilde sınamak günahtır. İki kadın kahkahalarla güldü. Marie başkanın yine paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bayan Demidova incecik bir sigara yaktı. Sevgili Marie, anlamalısınız ki ben artık kuzen Louis için tüm mücevher ve gümüşlerimi yatırdım dedi soğuk bir ses tonuyla. Ortak davamız için feda edemeyeceğim hiçbir şey yok. Ama maalesef Fransa'da köle satılmıyor. Kocam da artık Petersburg'dan para göndermiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bir ticari şirketin elemanı şaraplar için benden 600 frank istedi. Bir tek liram bile olmadığını söyledim. Eleman gerçekten de son derece çaresizdi. Şöyle söyleyerek onu canlandırdım. Sakin olun Monsieur, hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Size söz veriyorum ki yakında imparatora satış yapacaksınız. Ne kadar dikkatsizsiniz diye bağırdı Marie. Cavaignac ve meclisin ajanları her tarafta kol geziyor. Louis'nin öyle çok düşmanı var ki. Küçük iş sevgili Marie. Düzenin partisi ve Cezayir hayvanı artık demode oldu. Cavaignac çok kaba. Düşünebiliyor musunuz, dans etmeyi bile bilmiyor. Damarlarından asil kanın akmadığı hemen belli oluyor. Celladın işi bitti. Defolup gitme zamanı geldi. Ama kuzen Louis neden bu kadar anlamsızca para savuruyor? Marie başkanın zorunlu masraflarını saymaya koyuldu. Sadece gizli polis ve Korsikalı korumalar ona 150 binden fazlaya patlıyordu. Şimdi her şeyi belirleyen para ve rüşvetti. Tahttan düşürülen aptal Louis Philippe Orléans 24 milyon gelire sahip olmasına rağmen bu güvenilir yola başvurup tacını kurtarmayı akıl edememişti. Fransa başkanının maaşı ise yıllık 600 bindi. Majesteleri diye ateşlendi Marie, birinci Napolyon'un varisi. Para saçmak zorunda. Mücevherler, pahalı işlemeler, Sèvres porselenleri ve banknotlar, subayların, meclis üyelerinin, diplomatların, özellikle de gazetecilerin gönüllerini kazanmak için gerekli. Şimdi basın bazen silahtan bile önemli. Bizim gazetemiz Pouvoir, adına yaraşır olmalı ve gerçekten de gücü temsil etmeli. Bunun içinse para gerekli. Elise Sarayı'ndaki askerlere ek bir maaş ödenmesi gerektiğini başkana ben hatırlattım. Gün gelecek onların silahlarına ihtiyacımız olacak. Başka yolu yok, ödemek gerekir. Yaşasın 3. Napolyon diye bağıran Fransa'nın ayak takımı, çeşitli esnaflar, papazlar ve vahşi köylüler, menfaatlerine çok düşkünler ama işleri de kolay. Aslında Tanrı'ya şükür onları satın almak mümkün. Dürüst insanlarla, yani Babeuf'ün devamı olan gerçek cumhuriyetçiler çetesiyle uğraşmak çok daha zor. Marie yelpazesini çıkardı, boğulmak üzereydi. Bayan Demidova boyun eğerek üzerindeki incileri, büyük pırlantalarla süslü bileziklerini çıkardı ve arkadaşına uzattı. Öyle güzel konuşuyorsunuz ki, eminim imparatorların kız arkadaşları arasında en ünlüsü siz olacaksınız. Siz sadece bir metres değil, aynı zamanda çağdaş bir Madame de Maintenon'sunuz. Hayır, hayır sevgili Matilde, ben şöhret istemiyorum. Bir zamanlar henüz çocukken bir Alp geçidinde gördüğüm Madame de Staël, ölümsüz romanı Corinna'da şöhretin kadın için mutluluğun mezarı olduğunu yazdı. Evet haklı, kadının yeri sadece erkeğin kalbinde diye onayladı Bayan Demidova ve anlamlı bir şekilde ekledi. Sizse Marie, Bonapartların en iyisinin gönlünde taht kurmuşsunuz. Marie yanıt vermedi ve gözlerini uzun kirpiklerinin arkasına gizledi. rujlu dudakları bir orağı her zamankinden daha çok anımsatıyordu. Kısa bir süre sonra ıssız sokağın köşesinde faytondan inerek yoluna yaya devam etti. Kovana benzeyen küçük bir villanın önünde durarak kapıyı kendi anahtarıyla açıp girdi. Başkan gecikmişti. Her şeyini kendisinin aldığı yatak odasında üstünü değiştirdi. Yemek odasında iki kişilik akşam yemeği hazırlanmıştı. Sevgilisini sükunetle beklemeye başladı. Rakipleri olduğunu biliyordu. Kah Louis'nin Londra'dan getirdiği genç İngiliz kadın, kah içki arkadaşlarının ona Paris'in çeşitli batakhanelerinde bulup getirdikleri, ortadan hemen kaybolan fahişeler. Marie bütün bunları umursamıyordu. Art niyetli planlar ve komplo hazırlığı ile ilgili sırları, bu iki insanı en ateşli aşktan bile daha sıkı bir şekilde birbirine bağlamıştı. Korkak ve iradesiz Louis Napolyon, Marie'de gördüğü enerjik, kurnaz, umut verici yandaşa değer veriyordu. Doğanın Louis'e bağışlamadığı irade ve kararlılık Marie'de bolca vardı. O adeta bu ikisinin barut hakkı gibiydi. Louis Napolyon başarısız olduğunda Marie'yi suçlamaya ve ona hakaret etmeye başlıyordu. Çünkü biliyordu ki o yine dudaklarını sımsıkı kapatıp ona tek bir söz bile söylemeyecektir. Başarılı olduğunda ise bu kurnaz cesur kadına neler borçlu olduğunu hemen unutup kendi kendini övmeye ve atıp tutmaya başlıyordu. Ve Marie yine başını eğerek susuyordu. Ama harekete geçip Louis'nin davasına destek vermek söz konusu olduğunda güzel konuşan, ikna edici Marie ısrarlı oluyor ve her zaman başarı kazanıyordu. Louis Napolyon görüşmeye geldiğinde sinirliydi. Marie, Hortense Beauharnais ve Amiral Verhuell'in oğlunun kaba yüzüne bakar bakmaz bunu anladı. Belirgin bir alt çene yokluğunu gizleyen kürek gibi dar sakalı titriyor, uykulu gözleri her zamankinden daha da dalgın bakıyordu. Kaşkolunu çıkarırken sert düz yakayı yamulttu ve tamamen sinirlendi. ''Daha ne kadar beklemeliyim? Az önce beni tanıyıp yaşasın imparator diye bağıran iki cesur delikanlıya kalabalık saldırdı. Bunun ne olduğunu bir tek şeytan bilir. Adalet Bakanı Rocher'in bana sadık insanlara baskı uygulayanları yargılaması gerekir. Sizin bayram edeceğiniz gün artık kapıda sevgilim,'' dedi Marie. ''Baro gerçekten her şeyi yapacaktır.''